Ayrım 31 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 384 Havaalanında gelen taksiden Bay Barney Klinger inmişti. Klinger, Miami'nin yakınındaki Coral Gables'ta İspanyol tipi bir malikanede oturan kısa boylu toparlak bir adamdı. Yanındaki dansöz kız ne kısaydı ne de tombul, baş döndürücü bir güzeldi ve ancak kızı olabilecek yaştaydı. Bay Klinger'ın Spyglass Tepesi yamacında Bayan Klinger'ın katılmadığı tatillerinde kullandığı bir evi vardı. Şimdi de Key West'e gidecek, hanım arkadaşını Miami uçağına bindirdikten sonra yine kendi uçağıyla evine dönecekti. Can sıkıcı bir anlaşmayı konuşmak için yaptığı ticari bir yolculuktan yorgun dönen bir iş adamı. Bayan Klinger kendisini Miami havaalanında karşılayacak ve yalnız olduğunu görecekti. İnsanın çok dikkatli olması gerekti. Bayan Klinger'ın çok yetenekli avukat dostları vardı. Julio Gomez ayağa kalkıp adama yaklaştı. Bay Klinger? Klinger'ın kalbi duracak gibi oldu. Özel bir dedektif mi yoksa?
Siz kimsiniz?
Bir sorunum var efendim. Burada tatil yapıyordum. Karımdan bir telefon geldi. Oğlumuz bir kaza geçirmiş. Bir an önce eve dönmek zorundayım. Oysa bugün uçak yok. Kiralık bir uçak bile. Acaba beni Key West'te bırakabilir miydiniz? Size minnettar olurdum. Klinger duraksadı. Adam Bayan Klinger tarafından tutulan bir özel dedektif olabilirdi. Elindeki çantayı hamala verdi. Valizleri uçağa yerleştirilmeye başlandı.
Bilmem ki dedi.
6 kişi olmuşlardı şimdi. Pasaport memuru Hamal, Gomez, Klinger, sevgilisi ve bagaja yardım eden biri. Hamal 6. adamın Klinger'la birlikte olduğunu sanıyordu. Klinger de havaalanı memurlarından biri. Pilot kabinindeydi ve taksi sürücüsü 20 metre ileride otların arasında işiyordu. Dansöz kız, ah ne yazık, ona yardım etmeliyiz sevgilim dedi.
Tamam dedi Klinger, vaktinde kalkalım da.
Pasaport memuru 3 pasaportu mühürledi, bagaj kapağı kapandı, 3 yolcu uçağa girdiler, pilot motorları çalıştırdı. Az sonra uçak 70 dakika uzaktaki Key West'e gitmek üzere havalandı.
Sevgili dostlarım dedi Sir Marston Moberly, umarım size dostlarım dememe izin verirsiniz. Lütfen kraliçemizin hükümetinin durumunu anlayışla karşılayın. Şu anda bir referandum çok uygunsuz kaçar. Yönetim bakımından olanaksız denecek kadar karmaşık bir durum olur.
Kendisi üstünlük sağlamayı öğrenecek kadar çok Commonwealth makamlarında bulunmuş olan bir diplomattı. Drake, bir referandumun bir genel seçimden niçin daha karmaşık olduğunu lütfen açıklayın bize dedi. Biz bir seçim yapmak isteyip istemediğimize karar vermek istiyoruz. Bunun açıklaması çok basitti ama yapılamazdı. Referandumun parasını İngiliz hükümetinin ödemesi gerekirdi. Oysa adaylar kendi kampanyalarının bedelini kendileri ödüyorlardı. Ve bunu nasıl yaptıklarını Sir Marston sorup öğrenmiş değildi. Hemen konuyu değiştirdi.
Eğer duygularınız bu ise bana neden başbakanlığa aday olmadığınızı söyleyebilir misiniz? Kendi görüşünüze göre seçilmeniz garantidir.
Heyetten 7'si şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Rahip Drake sosisi andıran parmağını Sir Marston'dan yana salladı. Bunun nedenini biliyorsunuz Sayın Vali. Bu adaylar hepsi de dışarıdan getirtilen baskı makineleri ve ses düzenleri kullanıyorlar. Hatta kampanya yöneticileri bile ithal. Halk arasına yalanlar yayarak.
Bu konuda elimde hiçbir kanıt yok diye vali adamın sözünü kesti. Yüzü hafifçe pembeleşmişti.
Çünkü dışarı çıkıp da kendi gözlerinizle görmüyorsunuz diye gürledi Baptist rahibi. Ama biz biliyoruz. Her köşede aynı şey tekrarlanıyor. Kendilerine muhalif olanların sindirilmesi.
Bu konuda baş müfettiş Jones'dan bir rapor aldığımda gerekeni yaparım.
''Kavga etmemize hiç gerek yok sanırım.'' dedi Anglikan rahibi. ''Dilekçemizi Londra'ya gönderecek misiniz Sir Marston?''
''Elbette göndereceğim. Sizin için bunu elbette yaparım. Ama korktuğum bir nokta var. Benim de elim kolum bağlı. Ve eğer şimdi bana izin verirseniz...''
Heyet işini bitirmiş olarak dışarı çıktı. Binadan çıkarlarken polis müfettişinin amcası olan doktor, ''Gerçekten gönderir mi dersiniz?'' diye sordu. ''Elbette'' dedi Anglikan rahip. ''Öyle dedi ya.''
''Evet gönderir.'' diye gürledi rahip Drake. ''Ama adi postayla. Londra'ya Ocak ayı ortalarında varır. Bu validen kurtulup kendimize yeni bir vali bulmalıyız.'' Bu olanaksız sanırım dedi diğeri. Sir Marston kesinlikle istifa etmez.
Amerikan hükümeti güney kıyılarındaki uyuşturucu kaçakçılığı ile süregelen savaş boyunca bazı çok pahalı ve çok kurnazca gözetleme teknikleri kullanmıştır. Bunların arasında Washington'ın kiraladığı ya da satın aldığı ıssız yerlerdeki bir dizi balon da bulunmaktadır. Bu balonların altında tüm Karayipler Havzası'nı batıda Yucatan'dan doğuda Anegada'ya, kuzeyde Florida'dan Venezuela kıyılarına kadar tarayan yüksek teknoloji ürünü, radarlar ve telsiz dinleyiciler yer almaktadır. Küçük ya da büyük bu havzada havalanan her uçak hemen saptanır, rotası, uçtuğu yükseklik ve hızı hemen otomatik olarak bildirilir. Limandan ayrılan her yat Şilep ve Transatlantik de çok yükseklerdeki ve uzaklıktaki bu gözlerden asla kaçınamaz. Bu araçlarda kullanılan teknolojinin büyük bir bölümü Westinghouse yapısıdır. Piper Navajo Chief uçağı da Sunshine Adası'ndan kalktığı anda Westinghouse 404 tarafından saptanmıştı. Uçak normal olarak Key West'in üzerine kadar izlendi. Ancak hedefine 50 mil kala birden havada parçalandı ve radar ekranlarından silindi. O noktaya gönderilen bir ABD kıyı koruma botu herhangi bir enkaz izine rastlamadı. Metro Dade Emniyet Müdürlüğü'nde bir dedektif olan Julio Gomez o pazartesi işe gelmedi. İş arkadaşı dedektif Eddie Favaro bu duruma çok sıkılmıştı. O sabah mahkemeye çıkacaklardı ve şimdi kendisi yalnız gitmek zorundaydı. Kadın yargıç çok kızmış, Favaro onun alaylarına katlanmak zorunda kalmıştı. Favaro o sabah amiri Teğmen Broderick'in yanına çıktı. ''Julio'nun nesi var?'' dedi. ''Bu sabah mahkemeye gelmedi.''
''Bunu bana mı soruyorsun? Senin iş arkadaşın o, benim değil.''
''Yani daha gelmedi mi?''
''Bildiğim kadarıyla hayır. O olmadan idare edemez misin?''
Olanaksız. İki dava var ve ikisinin de sanığı İspanyolcadan başka dil konuşmuyor.
Büyük Miami adı verilen alandan sorumlu olan Metro Dade Emniyet Müdürlüğü polisleri bölge halkına uygun olarak çeşitli ırklardan gelen insanlardan oluşmuştu. Böylece polislerin yarısı İspanyol asıllıdır. Julio Gomez de Porto Rikolu bir ana babadan doğmuş ve New York'ta büyümüş ve orada polis olmuştu. 10 yıl önce de yine doğum yerine dönüp Metro Dade Emniyetine katılmıştı. 9 yıldır birlikte çalıştığı Eddie Favaro ise İtalyan asıllıydı. Büyük babası ile büyük annesi evlendikten sonra Catania'dan Amerika'ya göçmüşlerdi. Teğmen Clay Broderick ise zenciydi. Elinde az adam çok iş vardı. Omuzlarını silkti.
''Balonu dedi, kuralları biliyorsun.''
Favaro kuralları bilirdi. Metro Dade'de geçerli bir nedenin olmadan izinden 3 gün geç döndüğün takdirde işten atılırdın. Favaro arkadaşının evine gittiyse de döndüğünü gösteren bir ize rastlamadı. Gomez'in nereye gittiğini bildiği için Nassau'dan bir gece önce gelen uçakların yolcu listelerine baktı. Hava yolları şirketinin bilgisayarında biletin gidiş dönüş olarak alındığı ama dönüşün kullanılmadığı görülüyordu. Favaro Broderick'e döndü.
''Bir kaza geçirmiş olabilir.'' dedi. ''Balık avcılığı da tehlikeli olabilir.''
''Telefon var.'' dedi Broderick. ''Bizim numaramızı da bilir.''
''Komaya girmiş olabilir. Belki bir hastanede yatıyordur. Belki birine telefon etmesini söylemiştir ve o kişi de bizi aramamıştır.'' O adalarda epey tembeldirler. Hiç olmazsa bir kontrol edebiliriz.
Broderick derin bir soluk aldı. Bir kayıp dedektif işi eksikti.
Tamam dedi. Bana adanın emniyet müdürünün adını bul. Ne adasıydı? Ha, Sunshine. Ne adama. Bana yerel polis müdürünün adını öğren de bir telefon edeyim.
Favaro şefinin istediğini yarım saatte buldu. Adadaki İngiliz konsolosluğunu aramış, onlar da vali konağından öğrenip kendisine bildirmişlerdi. Teğmen Broderick talihliydi. Öğle saati olmasına karşın baş müfettiş Jones bürosundaydı.
Baş müfettiş Jones, ben Miami'den dedektif Teğmen Clay Broderick'im. Alo, sesimi duyuyor musunuz? Acaba meslektaşınız olarak bana bir iyilikte bulunur muydunuz? Adamlarımdan biri Sunshine'da tatile gitmişti ve henüz dönmedi. Bir kazaya uğramış olmasından korkuyoruz. Evet, Amerikalı. Adı Julio Gomez. Hayır, nerede kaldığını bilmiyorum. Balık avlamaya gitmişti.
Müfettiş Jones konuyu ciddiye almıştı. Onlar küçük, Metro değil çok büyük olabilirdi. Ama Amerikalılara kendisinin ayakta uyumadığını gösterecekti.
Bu işi kendisi araştıracaktı. Hemen bir memurla bir Land Rover çağırdı. İşe ilk olarak Quarter Deck Oteli ile başladı, sonra iskeleye indi ve o gün işsiz olan Jimmy Dobbs'u buldu. Dobbs, Gomez'in cuma günü söz verdiği halde gelmediğini, bunun çok garip olduğunu ve Gomez'in Bayan MacDonald'ın pansiyonunda kaldığını söyledi. Pansiyoncu kadın Julio Gomez'in cuma günü aceleyle havaalanına gittiğini bildirdi. Jones oraya gidip havaalanı müdürünü buldu. O da pasaport memurunu çağırdı. Memur Bay Gomez'in cuma sabahı Bay Klinger'ın uçağıyla Key West'e gittiğini söyledi. Baş müfettiş Jones'a uçak numarasını verdi. Jones öğleden sonra saat 4'te Broderick'i aradı. Tayman Broderick Key West polisini aradı. Onlar da kendi havaalanlarında bir soruşturma yaptılar. Tayman saat 6 sularında Eddie Favaro'yu çağırdığında yüzü asıktı. ''Eddie, çok üzgünüm. Julio ani bir kararla cuma sabahı dönmek istemiş. Tarifeli uçak seferi olmadığından Key West'e gitmekte olan özel bir uçağa binmiş. Ama uçak hedefine varamamış. Key West'e 50 mil kala 5000 metre yükseklikten denize düşmüş. Kıyı koruma kurtulan olmadığını söyledi.'' Favaro başını sallayarak oturdu. ''İnanamıyorum.'' ''Ben de çok üzüldüm Eddie. Birbirinize ne kadar yakın olduğunuzu bilirdim.''
9 yıl diye Favaro fısıldadı. 9 yıl beni kollamıştı. Şimdi ne olacak?
Müdüre ben söyleyeceğim dedi Broderick. Yapılması gerekeni biliyorsun. Cenaze töreni yapamazsak bir anma töreni yaparız. Yapılması gerekenlerin hepsi yapılacaktır. Sana söz veriyorum.
Kuşkular o gece ve ertesi sabah başlayıp devam etti. Pazar günü Joe Fanelli adında bir kiralık motor kaptanı Florida Keys'in sayfiyesi olan Isla Morada'dan iki küçük İngiliz çocuğu almıştı. Tekneyle timsah kayalığının 6 mil ilerisinde avlanırlarken çocuklardan birinin oltasına bir şey takılmıştı. Stewart ve Shane adındaki çocuklar büyük bir balık yakaladıklarını sanarak troll ağını çekmişlerdi. Ağda üzerinde ait olduğu uçağın işaretlerini taşıyan ve yarısı yanmış bir can yeleği vardı. Yerel polis can yeleğini Miami'ye göndermiş, oranın adli tıp laboratuvarında yapılan araştırmada bunun Barney Klinger'ın Navajo Chief uçağına ait olduğu ve yanıklarda benzin izi değil, plastik patlayıcı izleri bulunduğu saptanmıştı. Böylece olay cinayet masasına gelmişti. Cinayet masası ilk olarak Bay Klinger'ın işlerini kontrol etmişti. Bulgulara göre bu konuda daha fazla bir ilerleme kaydedilemeyeceği anlaşılmıştı. Ne de olsa Sunshine İngiliz toprağı sayılırdı. Yerel polisinde profesyonel bir cinayet durumunda fazla bir başarı gösterme olanağı pek yoktu. Sam McCready salı sabahı Key Biscayne'deki Sonesta Plage Oteli'nin havuz başında ikinci fincan kahvesini içtikten sonra şezlongun da arkasına yaslanarak Miami Herald gazetesini açtı. Özel bir ilgi duymadan uluslararası haberlere şöyle bir baktıktan sonra yerel haberleri okumaya koyuldu. Geçen cuma günü Key West'in güneydoğusunda kaybolan özel uçağa ait yeni açıklamalar vardı. Herald muhabirleri uçağın yerleştirilen bir bomba sonunda parçalandığını ve Bay Barney Klinger'ın Güney Florida'daki uçak yedek parçaları hırsızlığı ve ticaretinin taçsız kralı olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Uyuşturucu dışındaki en karlı ticaretin bu olduğu biliniyordu. Florida uçağı çok olan bir yerdi. Ayrıca dünyanın en büyük yasal yedek parça şirketleri de buradaydı. Aviol ve Instrument Locator servisi yedek parça alanında dünya çapında kuruluşlardı. Yasa dışı sanayi ya da bu parçaların çalınması ve genellikle 3. dünya ülkelerine olmak üzere satışlarını sağlardı. Ya da çok daha tehlikelisi çalışma ömrünü tamamlamış parçaları alıp hafif bir yenilemeden sonra satardı. Bu işte bütün belgeler sahteydi. Bazı parçaların tanesi çeyrek milyon dolara kadar çıkabildiği için acımasız biri bu işte akıl almayacak kârlar elde ederdi. Birilerinin Bay Klinger'ı bu alandan kaldırmayı düşünmüş olması çok olasıydı. Daha genç yaşında diye mırıldanan McCready hava tahminine baktı. O gün güneşli geçecekti. Tayman Broderick o salı sabahı Eddie Favaro'yu çağırdı. Yüzü daha da ciddiydi. Eddie, Julio için anma töreni yapmadan önce bir konuyu konuşmamız gerek. Klinger gibi adi bir herifin uçağında Julio'nun ne işi vardı?
Buraya dönmeye çalışıyordu.
Acaba... Orada ne işi vardı peki?
Balık avlamaya gitmişti.
Öyle mi? Peki nasıl oluyordu da Klinger'la aynı hafta oradaydı? Konuşacak bir şeyleri mi vardı yoksa?
Clay, bana bak. Julio Gomez bu dünyada yolsuzluk yapacak en son insandı. Buna inanamam. O buraya dönmeye çalışıyordu. Bir uçak buldu ve ona bindi. Hepsi bu.
Umarım sen haklısın dedi Broderick. Yine de izninin bitmesine 2 gün kala neden dönmek istemişti ki?
Ben de bunu anlamıyorum işte. Balık tutmayı çok severdi. Bütün yıl bu haftayı bekler dururdu. Önemli bir nedeni olmadan tatilini 2 gün erken kesmesini aklım almıyor. Oraya gidip bunun nedenini öğrenmek istiyorum.
Gitmemen için 3 neden var dedi teğmen. Burada işimiz başımızdan aşkın ve eğer bir bomba söz konusuysa bunun hedefi Klinger'dı. Kızla Julio için bu sadece bir kazaydı. Kusura bakma ama iç işleri Julio'nun parasal durumunu inceleyecekler. Bundan kaçınmak olamaz. Klinger'ı cumadan önce hiç görmemişse bile bu sadece bir kazaydı.
Benim izin hakkım var dedi Favaro. Bunu şimdi kullanmak istiyorum.
Evet, birkaç gün iznim var ve isteğini reddedemem. Ama oraya gidersen seni koruyamayız. Orası İngiliz toprağıdır ve tabancanı istiyorum.
Favaro polis tabancasını çıkartıp verdi ve doğruca bankaya gitti. O öğleden sonra kiraladığı uçaktan Sunshine'ın havaalanında indi. Uçak Miami'ye dönerken o da havaalanı memurlarından birinin arabasıyla Port Pleasance'a gitti. Kalacak herhangi bir yer bilmediği için de doğruca Quarter Deck Oteli'nde bir oda tuttu. Sir Marston Moberly duvarlarla çevrili bahçesinde rahat koltuğuna yaslanmış viskisini yudumluyordu. Günün en sevdiği saatiydi bu. Vilayet konağının bahçesi pek büyük değilse de hiç olmasa sakin ve gözlerden uzaktı. Bahçenin büyük bir bölümü iyi bakımlı bir çimenlikti ve duvarlar bougainville ve jacaranda ile kaplıydı. 3 metre yükseklikteki duvarların üstünde cam kırıkları vardı. Duvarın birinde 2 metre yükseklikte demir bir kapı varsa da uzun zamandan beri kullanılmıyordu. Kapı Port Pleasance'ın merkezine açılırdı. Kapı yıllar önce kaynakla kapatılmıştı ve dış tarafına bir yemek tabağı boyunda bir asma kilit asılmıştı. Ancak hepsi artık iyice paslanmış, adeta tek bir parça olmuştu. Sir Marston akşam serinliğinin keyfini çıkarmaktaydı. Yardımcısı evin öteki ucundaki kendi bölümündeydi. Karısı yerel hastanedeydi. Uşak ve aşçı Jefferson mutfakta yemek hazırlıyor olmalıydı. Sir Marston viskisini yudumlarken kulak tırmalayan bir demir gacırtısı duydu. Oturduğu yerde döndü. ''Hey, ne oluyor?'' İlk kurşunun gürültüsüne şaşıp kalmıştı. Kurşun pamuklu gömleğinin kolunu deldi, arkasındaki ev duvarına çarptı ve biçimini kaybetmiş olarak yere düştü. İkincisi ise tam kalbine isabet etmişti.
31. ayrımın sonu. Sayfa 394.